Ayrım 18, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 160. Akıncıların çoğu imam hatipli. Akıncıların silahlı militanları kimlerdi? Akıncı kamplarına daha çok imam hatip lisesi öğrencileri geliyordu. Örneğin Kayseri Yahyalı kampında ele geçirilip mahkemeye sevk edilen 17 kişinin 8'i imam hatipliydi. Faruk Hasetçi, Kayseri İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencisi. Türkay Gürlek, Nevşehir İmam Hatip Lisesi 4. sınıf öğrencisi. Yusuf İnce, Kırşehir İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencisi. Ali Aydemir, Nevşehir İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencisi. Mustafa Çakır, Nevşehir İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisi. Erdoğan Ak, Niğde İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencisi. Ali Sağlık, Kayseri İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencisi. Baki Öncel, Nevşehir İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencisi. Hamza Süz, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü öğrencisiydi. Dipnot, çatışmada yaralanan Türkay Gürlek o dönemde Nevşehir İmam Hatip Lisesi 4. sınıf öğrencisiydi. Bugün Nevşehir'de Gür Vigo Tekstil adlı şirketin sahibi. Şiir yazıyor, siyasetle ilgilenmiyor. Kayseri İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencisi Faruk Hasetçi aynı zamanda boksördü. Cezaevinden çıktıktan sonra boksu bırakmadı. Milli takıma kadar yükseldi. Türkiye'yi yurt dışında temsil etti. Halen Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi. Kayseri'deki FEM çoraplarının 3 ortağından biri. Hasetçi Refah Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu üyesiydi. 24 Ocak 1997 tarihinde Kayseri'ye gelen Necmettin Erbakan'ın korumalığını yaptı. Ancak koruma görevi sırasında bazı partililerle birlikte tek tip güvenlik üniforması giydiği için yargılandı. Bunun üzerine siyasetten soğudu. Kayseri Pınarbaşı doğumlu Erdoğan Akan Akıncılar kampına okuduğu Niğde İmam Hatip Lisesi'nden gelip katılmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Halen Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı. 2004-2005 yılları Milli Güvenlik Akademisi 57. dönem müdavimiydi. Yani askerler tarafından güvenirlik belgesi almıştı. Aynı zamanda Tekvando Milli Hakimi. Bu arada Türkiye Tekvando Federasyonu'na adaylığını koydu, az bir oyla kaçırdı. Ali Aydemir, Nevşehir İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencisiydi. Bugün memleketi Nevşehir'de imamlık yapıyor. Ayrıca Diyanet Sendikası Nevşehir Şube Başkanı. Sendikada yardımcısı ise yıllar önce Kayseri Akıncılar Kampı'nda birlikte olduğu arkadaşı Baki Öncel. Baki Öncel de cezaevinden çıktıktan sonra okulunu bitirdi. Nevşehir'de imamlık yapıyor. Mustafa Çakır kampa katıldığında Nevşehir İmam Hatip Lisesi 3. sınıf öğrencisiydi. Şimdi aynı okulda öğretmenlik yapıyor. İslamcı İlk Adım dergisine makaleler yazıyor. Hamza Süs o dönemde Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü öğrencisiydi. Cezaevinden çıktıktan sonra okula devam etmedi. İstanbul'da Çelebiler Tekstil ve Turizm şirketi var. Çatışmada yaralanan Sami Öztürk ise bugün halı ticaretiyle uğraşıyor. 23 Ağustos 1980'de Kayseri Akıncılar kampında olanlardan sadece bu isimlere ulaşabildim. Diğerleri nerede ne yapıyor bilemiyorum. Bildiğim zamanın insan hayatlarını bambaşka yerlere savurdu. Görünen o ki zaman silahlı akıncıları düzenin içine çekip ılımlılaştırdı. Sınıfsız ve sınırsız bir İslam devleti peşinde koşan eli silahlı akıncılar zamanla sınırlı bir hayatın içinde sınıf atlama peşine düştü. Artık sloganları bile değişmişti. Yaşasın yeşil kapitalizm. Akıncıların bir bölümü siyasetten kopmadı. Ancak siyasi hayat yıllar içinde onları bambaşka mecralara yönlendirdi. Akıncıların büyük lideri, milli görüşün efsanevi dava adamı Tevfik Rıza Çavuş bile zamanla değişti. 1991 yılında DYP'ye katıldı. Akıncıların dergisi Seriye'ye makale yazan Erdem Beyazıt ANAP listesinden TBMM'ye girdi. Akıncılar Derneği Ankara Başkanı Ersönmez Yarbay RP-AKP milletvekilliği yaptı. Son seçimlerde veto edildi, listeye alınmadı. Akıncılar bugün merkezi Ankara'da olan Server Vakfı çatısı altında sosyal faaliyetler peşinde koşuyor. Vakfın başkanlığını ise AKP Kahramanmaraş eski milletvekili Mehmet Ali Bulut yürütüyor. Son seçimlerde Bulut da veto edildi, milletvekili yapılmadı. Kuşku duyulan Başbakan Erdoğan akıncıları listesine almamıştı. Burada da bir kez daha karşımıza çıkıyor ki tartışmalarımızı bilgiye dayalı olgularla yapmalıyız. Çünkü insan tanımadığından korkar. O gün silahlı çatışmanın olduğu Kayseri Akıncılar Kampı'nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kardeşi Macit var mıydı? Ağabeyi Abdullah Gül 18 Ağustos'ta yani Kayseri'deki Akıncılar Kampı'ndan 5 gün önce evlenmişti. İddiaya göre Macit düğünleri olduğu için bu kampa katılamamıştı. Ama 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ağabeyi gibi Macit de gözaltına alındı. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın, sayfa 74-76. Akıncılar Derneği ve kapatılınca Akıncı Gençler Derneği dışında 1976 yılında Akıncı Memurlar Derneği, AKBEM, 1977 yılında Akıncı Liseliler, AKLİS, 1978 yılında ise Akıncı İşçiler Derneği, AKİŞ ve Akıncı Sporcular Derneği, AKSPOR kuruldu. Tüm bunların MSP ile ne ilişkisi vardı? MSP-Akıncı ilişkisi. 1976-1980 yılları arasında Akıncılar Derneği'nin ve Akıncı Gençler Derneği'nin toplam bütçesi 57 milyon liraydı. Dernek yöneticileri bu paraları öz kaynaklarından topladıklarını söylüyorlardı. Ancak o günlerin Türkiye'sine göre oldukça yüksek meblağdaki bu paraların çoğu öğrenci olan dernek üyelerinin aidatlarıyla toplanması imkansızdı. Para nereden temin ediliyordu? 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra açılan MSP davasında paranın nereden geldiği açığa çıktı. Akıncılar Derneği kapatılınca yerine yeni bir dernek kurmak için kolları sıvayan Tevfik Rıza Çavuş, MSP Genel Merkezi'ne bir mektup yazmıştı. 12 Eylül askeri darbesinden sonra güvenlik güçlerince MSP Genel Merkezi'nin aranması sonucu bu mektup, MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın masasının çekmecesinde bulundu. Mektupta Akıncı Gençler Derneği'nin kuruluşu ve demirbaşı için 3,5 milyon lira para isteniyordu. Ele geçen bir başka belge ise yurt dışından toplanan 1450 markın Akıncı Gençler Derneği'ne verilmesini isteyen senetti. Bu senet ile not MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan'ın masasındaydı. Ele geçen bir başka belge ise geleceğin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun adı bulunan antepli kağıtlara 1978 yılı çalışma programını içeren el yazısı ile kaleme alınmış notlar ve şemalardı. Bu şemada Akıncılar Derneği MSP'nin yan kuruluşu olarak gösteriliyordu. Bu yan kuruluşa kamp kurmaları, kurslar, konferanslar düzenlenmesi için de öneride bulunuluyordu. MSP'den Akıncı'ya silah temini. Örnekler çok. Halis Özdemir adını anımsadınız mı? Akıncı Gençler Derneği kurucusuydu. Çankırı Valiliğine dilekçe yazmıştı. Milli Selamet Partisi Çankırı ile parti müfettişi olduğum ve can güvenliğimi temin için tabanca ruhsatı verilmesini arz ederim. Dilekçenin arkasında bir evrak daha vardı. MSP Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan, MSP antletlik kağıda Halis Özdemir'in partilerinin Çankırı il müfettişi olduğunu yazmakta ve valilikten il müfettişi Özdemir'e tabanca ruhsatı verilmesini istemekteydi. Birkaç ay sonra Halis Özdemir 13 Eylül 1980 günü Marmaris'te silahlı eğitim yaptığı kampta ele geçirildi ve iddianameye girdi. Akıncı Gençler parti eliyle silahlandırılıyordu. MSP yöneticileri Akıncılar Derneği ve Akıncı Gençlik Derneği ile hiçbir ilişkileri olmadığını söyleyip hep iddiaları reddetti. Akıncıların düzenlediği hemen her toplantıya katılıp konuşmalar yapan MSP Genel Başkanı Erbakan, duruşmalarda beni çağıran her derneğin, her vakfın, her kuruluşun toplantısına gidip konuşma yapıyorum diyordu. Erbakan ne kadar reddetse de MSP ile Akıncılar içli dışlıydı. Tıpkı Ağrı'da olduğu gibi. Ağrı'da MSP İl Başkanlığı ile Akıncı Gençler Derneği şubelerine 30 Temmuz 1978 tarihinde gönderilen ortak bildiride senato seçimlerinde MSP'nin oylarının arttırılması için çalışmalar yapılması isteniyordu. Akıncıların da MSP'den bazı istekleri olmuyor değildi. İzmir ve Van şubeleri yazdıkları mektuplarda bölgelerindeki bazı polislerin görevden alınmalarını İçişleri Bakanı Korkut Özal'dan bizzat rica ediyorlardı. Bazen MSP Genel Merkezi'ne akıl da veriyorlardı.
MSP Siirt'ten milletvekili çıkarabilmesi için İsmet Aydın'ın acilen Siirt İl Başkanlığı'na getirilmesi gerekiyor.
Örnekleri çoğaltmak mümkün, uzatmayalım. Peki MSP'nin gençlik kolları varken neden Akıncı derneklerine ihtiyaç duyulmuştu?
Milli Nizam Partisi kapatılınca MSP'liler bir daha partilerinin kapatılmaması için çok dikkatli hareket etmeye başlamışlardı. Ancak MSP seçmeninin bir takım özlemleri, istekleri vardı. Partinin kapanmaması sağlanarak bu isteklere yanıt verecek bazı yapılanmalara ihtiyaç duyuldu. Bunun en kolay yolu çeşitli dernekler kurmaktı. Bu dernekler MSP için sübap görevini yerine getiriyor, istekleri karşılıyorlardı. Böylece MSP'yi de pasiflik suçlamalarından kurtarıyorlardı. Örneğin şeriatı MSP değil, Akıncılar istiyordu.
Akıncılar 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonucu yakalanıp sıkı yönetim mahkemelerinde yargılandı. Çeşitli cezalara mahkum edildiler.
Akıncıların bir bölümü yıllar sonra merkezi Ankara'da bulunan Server Vakfı'nı kurdu. Bu vakıf yıllar sonra Akıncıları yine bir araya getirdi. Vakfın başkanlığını Akıncılar Derneği'nin başkanı Mehmet Tezel yapıyordu.
MSP'nin şirketleri. MSP'nin Akıncılar ve Akıncı Gençler Derneği gibi örgütlerle olduğu gibi bazı şirketlerle de organik bağı vardı. Mila Haber Ajansı AŞ bunlardan biriydi. 3 Mart 1978 tarihinde 5 milyon lira sermaye ile kuruldu. Şirketin kurucuları, bundan sonra adını sık sık duyacağınız Gürgen Mazhar Bayatlı, Abdurrahman Dilipak, Mustafa Kara Hasanoğlu, Abdurrahim Bezci ve Mehmet Emin Aksay'dı. Yönetim kurulu başkanı Abdurrahman Dilipak'tı. Dilipak aynı zamanda Erbakan'ın danışmanıydı.
Mila Haber Ajansı AŞ kurulduğu tarihten 12 Eylül 1980'e kadar MSP Genel Merkezi'nin bulunduğu Hoşdere Caddesi'ndeki Alican Apartmanı'nda faaliyetlerini sürdürdü. 5 milyon lira sermayeli Mila, 12 Temmuz 1978 tarihinde Demet Evler'de 10 milyon liraya bir bina satın aldı. Bu binaya Milli Görüş Sarayı adını verdiler. Bir diğer şirket 8 Şubat 1977 tarihinde 2 milyon lira sermaye ile kurulan Milsan Basım Sanayi AŞ idi. Kurucu ortakları Mila şirketinde olduğu gibi yine Gürgen Mazhar Bayatlı, Osman Nuri Önügören, Ahmet Zeki Çamlı, Mehmet Rıdvan Dildar ve Mustafa Remzi Girgin'di. Milsan sermayesini 15 Temmuz 1977'de 11 milyon lira birden arttırarak 13 milyon lira yaptı. 30 Nisan 1979'da sermaye bu kez 22 milyona, 22 Nisan 1981 tarihinde ise 50 milyon liraya yükseltildi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası Milsan'ın Vakıflar Bankası Fatih Şubesi'nde 101-6 hesabının incelenmesi sonucu bu hesaba 18 Şubat 1977 tarihinde Yapı Kredi Bankası Aşağı İrancı Şubesi'ne ait 630.802 çekle 1 milyon 900.000 lira yatırıldığı ortaya çıktı. Aşağı İrancı'daki hesap MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a aitti. Bir diğer şirket Mades Mali Destek Holding AŞ adıyla 27 Ağustos 1980 tarihinde 200 milyon lira sermaye ile kuruldu. Şirketlerin kurucuları arasında artık adını ezberlediğimiz Gürgen Mazhar Bayatlı ile Ali Tandoğan, Mehmet Ali Eyüboğlu, Enver Ergün, Abdullah Eren, Ferhat Koç, O. Nuri Öngören, Şahin Yeğenoğlu gibi isimler vardı. Şirketin ödenmiş sermayesi 50 milyon liraydı. Bu parayı Vakıflar Bankası Ankara Şubesi'ne Nevzat Südaş adlı bir kişi yatırmıştı.
Nevzat Südaş kimdi?
Nevzat Südaş, Gürgen Mazhar Bayatlı'nın yanında çalışan personeliydi. Diğer ortaklar sadece kağıt üzerinde gözüküyordu. İstanbul'da ikametgahı olan Gürgen Mazhar Bayatlı paranın diğer ortaklardan elden toplandığını söylüyordu.
Ne ilginç, ortakların hepsi Ankara'da oturuyordu. Yani Gürgen Mazhar Bayatlı Ankara'daki ortaklarından parayı toplayıp İstanbul'a gelmişti ve buradan parayı Ankara'daki şubeye havale ile göndermişti.
Paranın asıl sahibinin kim olduğunu herkes biliyordu.
Şirketler bitecek gibi gözükmüyor.
HEKA Dış Ticaret AŞ, MADES şirketi ile aynı gün kuruldu. Yani 27 Ağustos 1980 tarihinde. Sermayesi 50 milyon liraydı. Şirketin ortakları başta Gürken Masar Bayatlı olmak üzere MADES'in kurucularıydı. MSP'liler darbe kokusunu alıp yangından mal mı kaçırıyorlardı acaba? Son iki şirketi kurduktan 15 gün sonra 12 Eylül 1980'de askeri darbe oldu. Yine tesadüf müdür bilinmez, MSP Genel İdare Kurulu üyesi ve partinin gizli kasası Gürgen Masar Bayatlı 12 Eylül'den önce Genel İdare Kurulu üyeliğinden ayrıldı. Erbakan'ın AP'ye girmesi için çaba sarf eden, bir dönem İçişleri Bakanlığı, bir dönem Başbakan Yardımcılığı yapan Faruk Sükan'ın iddiasına göre, MSP'nin İstanbul Terkos civarında arsaları, Bursa'da gözlük fabrikası, Erbakan'ın İsviçre'de paraları vardı. Erbakan'ın gizli paraları siyasetin gündeminde hep var oldu, tıpkı yaşamı gibi. İddiaya göre Erbakan'ın yaşamı bir lokma bir hırka felsefesine uygun değildi. Erbakan'ın Mercedes'leri. Milli Nizam Partisi'nin kapatılması siyasi İslamcı çevrelerin gözlerinin açılmasına neden oldu. Anayasa Mahkemesi bir partiyi kapatınca mallarına devlet el koyuyordu. Dolayısıyla siz kapatılan partinizin yerine yeni bir parti kursanız mal varlıklarını partinin üzerine mi yoksa partili şahıslar üzerine mi yaparsınız? Yanıt belli. Böyle bir durumda bırakın partinin taşınmazlarını, partinizin araçlarını bile şahıslar üzerine kaydedersiniz. MSP'de yaklaşık 70-80 arabanın benzin mazot giderini parti karşılıyordu. Sorsanız bunlar partinin araçları mı diye hayır yanıtını alırsınız. Peki bu araçlar kimin? İkisi Mercedes, ikisi Renault, biri Buick olmak üzere beşi Necmettin Erbakan'ındı. Bu otomobillerden birini yurt dışındaki işçiler Erbakan'a hediye etmişti. Kağıt üzerinde diğerlerini Erbakan şahsi parasıyla satın almıştı. Anlaşılan parti genel başkanlığı iyi para kazandırıyordu. MSP'nin otomobilleri, otobüsleri, minibüsleri mevzusu çok uzun. Biz yine de bu araçların gerçek sahiplerinin kim olduğunu bir örnek olayla anlatalım. MSP yöneticileri partinin bir otobüse ihtiyacı olduğunu düşünerek Otomarsan'a başvurmuştu. Otobüs alındı. MSP'nin seçim otobüsü olarak 1 Ağustos 1981 tarihine kadar kullanıldı. Tarihe dikkat! 1 Ağustos 1981, yani 12 Eylül askeri darbesinden sonraki dönem. İşte 1 Ağustos 1981 tarihinde otobüs Ali Tan Doğan'ın üzerine devredildi. Nedeni ise şöyle açıklandı. Otomarsan yetkilileri MSP yöneticilerine gelin otobüsünüzü alın dedikleri dönemde partinin otobüsü almak için ödeyecek 950 bin lirası yoktu. Para Ankara İl Örgütü görevlisi Ali Tan Doğan'dan borç alındı. Karşılığında dendi ki biz borcumuzu ödeyemezsek otobüsü sana veririz. 06NE740 plakalı 302 Mercedes 1977 yılında Otomarsan'dan alındığında trafik siciline ve vergi dairesine MSP alına kaydedildi. 1978 yılında MSP'lilerin uykularına Milli Nizam Partisi ile birlikte giden mal varlıkları mı girer bilinmez. Otobüs muvazaalı bir işlemle MSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aksa'ya devredildi. Bu işlem partinin gelir gider defterlerine kaydedildi. Fakat yevmiye defterlerine kaydedilmedi. Bir partinin yevmiye defterinin 10 günde bir işlenmesi gerekirken MSP'ninki 8 ayda bir toptan işleniyordu. Neyse. 1 Ağustos 1981 tarihinde ise otobüs bu kez borç alınan Ali Tan Doğan'a verildi. MSP 950 bin liralık borcunu ödeyememişti. Ali Tan Doğan vermiş olduğu bu borcu kanıtlayacak herhangi bir belge ibraz edemedi. Ama olsun, önemli olan sözdü. Ali Tan Doğan 950 bin lira borç verdiğini kendi işletme defterine ve servet beyannamesine de işlememişti. Olsun, madem borç ödenmemişti otobüs verilecekti. Peki MSP 950 bin lira borcunu neden bir türlü ödeyememişti? MSP yöneticileri oysa sadece Milli Gazete'ye 4 milyon 800 bin lirayı köylüleri bedava abone yapmak için vermişlerdi. Köylülere bedava Milli Gazete aboneliği için 4 milyon 800 bin lira veren parti 950 bin liralık borcunu nasıl ödeyemedi? Ayrıca 1980 yılında MSP hazineden 12 milyon 988 bin 910 liralık yardım aldı.
Ne yapsınlar, masrafları yetiştirememişlerdi herhalde. Şaka bir yana, MSP mal varlığını kaybetmemek için bu tür işlemlere ihtiyaç duyuyordu. Ve bu sebeple Erbakan Partisi'nin parasal konularında hep sorun yaşayacak, gün gelecek hapis cezası bile alacak, ev hapsine mahkum olacaktı. Erbakan'ın banka hesapları. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra MSP'nin defterleri de incelendi. Fakat MSP'nin hesaplarına akıl erdirmek gerçekten çok zordu. Örneğin 1976 yılında parti genel merkezi olarak Hoşdere Caddesi'ndeki apartman Mustafa Karagöz'den kiralanmıştı. Ama MSP'nin defterine baktığınızda 1979 ve 1980 yıllarında kira giderlerinin olmadığı görülüyordu. Partinin parasal faaliyetleri parti muhasibi Abdurrahim Bezci tarafından değil, genel idare kurulu üyesi Gürgen Masar Bayatlı tarafından yürütülüyordu. Zaten Bezci İzmit'te oturuyordu. Partinin para işleriyle ilgilenmesi bu nedenle zordu. Bayatlı adına Ziraat Bankası Çankaya, Vakıflar Bankası Kızılay, Yapı Kredi Bankası Çankaya şubelerinde çeşitli hesaplar vardı. Ayrıca parti gelir ve giderleri için harcama yapılan bir başka yer ise Yapı Kredi Bankası Aşağı İrancı Şubesi'ndeki 1615-4 numaralı Necmettin Erbakan'a ait hesaptı. Erbakan bu hesabını 12 Aralık 1975 tarihinde 1 milyon lira yatırarak açmıştı. Belgelere göre Erbakan'ın bu hesabına 1470 liralık dönem faizi uygulanmış ve Erbakan bu faizi almamazlık etmemişti. Bu paranın kimler tarafından yatırıldığı ortaya çıkarılamadı. Erbakan bankadaki bu parasını istediği gibi dağıtıyordu. 19 Temmuz 1977 yılında eşi Nermin Hanım'a 30 bin, kardeşi Kemalettin Erbakan'a 1 milyon lira ödemede bulunmuştu. Yapı Kredi Bankası Çankaya Şubesi'ndeki 5924 numaralı hesap ise MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asil Türk'e aitti. Bunlar aslında partinin hesaplarıydı. Yine denetimden kaçırılmak için böyle yöntemlere başvurmuşlardı. Bu bölümü son bir olay ile kapatalım. Yoksa bu çalışmamız muhasebe defterine dönüşecek. Erbakan'ın Yapı Kredi Bankası Aşağı İrancı Şubesi'ndeki 1615-14 numaralı hesabına Ziraat Bankası Akay Şubesi'ne ait iki çekle toplam 6 milyon lira yatırılmıştı. Çeklerin sahibi HEMA Holding'in sahibi iş adamı Emin Hattat'tı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra MSP hesaplarını incelemek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişi Rahmi Turgut, Ticaret Bakanlığı müfettişi Abdurrahman Özenbaş, Maliye Bakanlığı müfettişi Ertürk Barlas'tan oluşan bir komisyon kuruldu. Bu komisyon Emin Hattat'a Erbakan'a ne maksatla para verdiğini sordu. Emin Hattat parayı erken seçim ihtimali üzerine seçilebilir bir yerden aday gösterilmesi koşuluyla Erbakan'a değil partiye verdiğini söyledi. Erbakan da açıklamasında paranın yanlışlıkla hesabına yatırıldığını, aslında paranın partinin hesabına yatırılması gerektiğini açıkladı. Ah işte bu yanlış anlaşılmalar hep Erbakan'ı buluyordu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 168.